Efendim karşınızdayız tekrar. Kur'an ayı ve biz de Kur'an'dan konuşmaya gayret ediyoruz. Profesör Doktor Cennet Aslaman bugün konumuz. Sevgili hocam, hiç şüphesiz ki biz insanlar olarak doğduğumuzda belirli şeylere muhtaç doğuyoruz.
Evet.
Yani bunlar maddi unsurlar olabildiği gibi manevi şeylere de aslında muhtacız değil mi? Sevgi gibi, ilgi gibi, bazen beğenilme hissi gibi, takdir edilme gibi. Hatta belirli belki kurallar gibi, belirli sınırlar gibi doğru bir gelişim ve büyüme için. Maddi olanlar zaten yemek gibi, içme gibi suya muhtacız ve Rabbimiz suyu yaratıyor. Hı hı. Yani maddi ve fiziksel olarak devam edebilmemizi sağlayacak unsurları Rabbimiz yaratıyor. Hiç şüphesiz manevi şeylere de muhtacız. Din acaba bunun içerisine girer mi kapsamlı bir şekilde?
Evet.
Yani fıtraten biz gerçekten dine muhtaç varlıklarız ve Allah da bu bizim fıtri ihtiyacımıza mı acaba cevap veriyor?
Tamamen öyle olduğu kanaatindeyim. Nitekim benim Fıtrat Delilleri diye bir kitabım var. Burada ona dikkat çekiyorum. İşte bazı fıtrat özelliklerimiz, yani doğuştan sahip olduğumuz özelliklerimizin ihtiyacını anlamak bizim için çok direkt. Mesela anında susuyoruz, değil mi? Suya ihtiyaç duyuyoruz. Veyahut da işte acıkıyoruz, yemeğe ihtiyaç duyuyoruz. Uykumuz geliyor, uykuya ihtiyaç duyuyoruz gibi. Bazılarını ise anlamamız için biraz daha kendi iç yapımıza dikkatli bir şekilde bakmamız lazım. Kendi zihni üzerine düşen insan şunu görüyor. İnsan çok uzun bir geçmiş ve çok uzun bir gelecekle irtibatlı bir şekilde zihnini kullanabiliyor. Yani tahminim sincaplarda veya kedilerde öyle bundan 1 milyon yıl sonra acaba ne olacak diye bir soru, işte bundan 1 milyon yıl önce ne vardı dünyada şeklinde bir soru soruyorlarmış gibi durmuyor sincaplar ve kediler birçok canlı. Ha, pekala insan zihni de öyle olabilirdi. Zihnimizi zaten bu çok uzun bir geçmiş, çok uzun bir gelecekle irtibat kurma özelliğinin verilmesi otomatikman insan fıtratını şuraya götürüyor. Ben buraya nasıl geldim? Nereye gidiyorum sorularını sorduruyor. Ve yine kendi bedeni üzerine düşünen insan ben nasıl var oldum sorusunu soruyor. Nasıl buraya geldim sorusunu soruyor. Ve insanın yine içinden gelen doğal özelliklerden bir tanesi hayatının anlamlı olması. Ben burada nasıl anlamlı bir hayat yaşarım sorusu da bizim içimizden gelen en derin isteklerimizin bir neticesi. Fakat bütün bu soruların cevaplanması ancak insanın yaratıcısından insana bir cevap varsa olması mümkün. Ha, yaratıcı var mı yok mu diye ayrıca tartışabiliriz.
Evet.
O Allah'ın varlığının 12 delili diye daha evvel de söylediğim bir kitabım var. Orada mesela bu konuyu tartışıyorum. Ama Allah'ın varlığı anlaşıldıktan sonra şunu da görüyoruz. Bir insan Allah'tan kendisine gelen mesajla bunların cevap verilmesine de fıtraten muhtaç.
Bu kendi kendimize üretebileceğimiz bir şey değil mi hocam?
Tabii. Çünkü geleceğe baktığımızda bir karanlığa doğru gittiğimizi görüyoruz. Ne olacak? Ölüm bir son mu sorusu bizim için olabilecek en temel soru. Buraya baktığımızda kendimizin yapmadığı bir bedenimiz var. Ben bu bedene nasıl sahip oldum? Bu bedeni bana verenin benden istekleri var mı sorusu? Bizim için çok çok hayati bir soru. Bu içimizden gelen merak hissini, zihnimizin uzun geçmiş, uzun geleceğe projeksiyon yapabilmesinin neticesi. Bu yüzdendir ki diyorum fıtratımızdan gelen istekler bunlar. Sadece bunları biraz tefekkür etmek gerekiyor fıtratımızın buradaki özelliklerini aramak. Veya bu hayatı yaratan, bu hayatın anlamlı olacağı imkanı verdiyse, bu hayatın nasıl yaşanması gerektiğiyle ilgili bir yönergeler ortaya koyduysa ancak bu hayatın anlamlı bir şekilde yaşanması mümkün. Kısacası hayatın başlangıcı, buraya nasıl ortaya çıktığımız, bu hayatı nasıl yaşamamız gerektiği, nasıl anlam verebileceğimiz ve nereye gittiğimizle ilgili sorulara fıtraten cevabına muhtaç olmamız ve bunların cevabının ancak Allah'tan bize bir mesajla bildirilirse mümkün olması bizim doğuştan bir dine muhtaç yaratıldığımızın göstergeleri. O zaman şunu düşünelim. Diyelim ki Allah'ın varlığını anladık. Bu kendi iç yapımızı da incelediğimizde şunu görüyoruz. Allah'ın varlığını anlamak ne demek? Bizi bilinçle, iradeyle yaratan, yüksek bir kudret ve ilim sahibi varlık var demek.
Evet, tesadüfen buraya gelmediğimiz zaman.
Kendimize de bakıyoruz. Bunlara Allah'tan gelecek bu cevaplara muhtacız. O zaman şunu çok rahatlıkla söyleyebiliriz. Bizim Allah'ın varlığıyla beraber kendimizin bu muhtaçlığını anlamamız demek eşittir şu anlama geliyor, Allah bizi dine muhtaç yaratmış demek. O zaman da çok rahatlıkla şunu söyleyebiliriz, Allah din göndermek istemeseydi insanı dine muhtaç yaratmazdı şeklinde deriz. Bu nitekim bir Fars atasözü olarak da bilinir. Ama bence çok güzel de bir atasözüdür. Yani vermek istemeseydi istemek vermezdi Allah şeklinde. Bu bizim dediğim gibi kendi iç yapımızı, zihin dünyamızı incelememizden ortaya çıkıyor. Yani burada şu hemen ortaya çıkıyor. Allah'ın varlığını anlamak otomatikman Allah'ın bir din göndermesini beklemeye götürür. Yani deizmin burada mantıklı bir opsiyon olmadığını da bence bu akıl yürütmeyle anlıyoruz.
Anlıyoruz, evet. Hocam diğer bir şey.
Yani Allah insanı bu sorulara özellikle muhtaç etti ama cevabını vermedi demek. Yani Allah insanı suya, yemeğe muhtaç edip de onlara ulaşma imkanı vermedi denmesi gibi bir şey.
Abesle iştigal oluyor, evet. Yani, evet. Hocam diğer bir konuşacağımız konu izafi evren konusu var ama burada öncelikle bir ayeti okuyayım isterseniz.
Tabii.
Çok merak edilen de bir şey bu. Secde suresi 5. ayette Rabbimiz mealen şöyle buyuruyor. Gökten yere işleri çekip çevirir, sonra sizin saymakta olduğunuz 1000 yıla denk gelen bir günde ya da dönemde ona yükselirler diyor. Ve yine Me'ariş suresinin 4. ayetinde melekler ve ruh süresi 50.000 yıl olan bir günde ya da dönemde ona yükselirler. Şimdi burada 1000 yıl diye geçiyor hocam ama bu biraz bize herhalde hissiyat olarak farklı geliyor.
Tabii.
Bunu nasıl açıklıyoruz? Nasıl anlıyoruz?
Şimdi Kur'an'da ya bir yerde bakıyoruz 1000 yıl süren bir günden bahsediyor. Diğer tarafta baktık 50.000 yıl olan bir günden bahsediyor meleklerle ruhtan. Bu aslında tam da işte bugün bize izafiyet teorisinin söylediği zamanla ilgili algıya benzer bir anlatım. İzafiyet teorisi bize ne diyor? Zaman bu dünyanın, şöyle diyeyim, daha doğrusu bu evrenin içindeki parametrelerden etkilenir diyor. Çekim gücü, hız gibi. Mesela çekim gücü daha yüksek, Jüpiter'in üstünde bir ikizimiz olsa, oraya gönderilmiş olsa, bir süre sonra onunla buluşmuş olsak, o bizden daha az yaşlanır. Niye? Çekim gücü arttıkça zaman yavaşlıyor çünkü. Veyahut da hız arttıkça da zaman yavaşlıyor. Bizden çok daha hızlı giden bir uzay aracının üstüne 300'ümüz olsa bu sefer, 1000'se biri Jüpiter'e yolladık, birisi oraya. Onunla bir süre sonra buluşsak o da bizden daha az yaşlanır. Niye? Hız arttıkça da
zaman yavaşlıyor.
Bu da neyi gösteriyor? Bu Einstein tabii bunu matematiksel formüllerle 20. yüzyılın en başındaki dönemlerde, yani ilk yarısında ortaya koydu.
Newton'da ise hocam ayrı bir unsur olarak mı görülüyordu?
Newton'un formüllerinde zaman mutlak ve bağımsız gözüküyor evrenden. Yani evrenin her noktasında sanki aynı geçen bir unsurmuş gibi gözüküyor zaman. Aslında bu bizim dünya ile ilgili birçok problemi çözerken bunu kale almamamız çok da bir şey değiştirmiyor. Fakat tabii Einstein'la bunu, bence Einstein orada Newton'un daha ileri götürülmüş. Newton ortaya koyduğu çekim gücü algısının. Burada zamanın izafiliği de hesaba katılıyor. Ama mesela bugün bizim cep telefonlarımız falan çalışırken, ederken de işte uydulara sinyaller gidip gelirken bu zamanın izafiliği göz önünde bulundurulup yapılıyor. Yani bir ayın yörüngesini, Jüpiter'in yörüngesi gibi böyle daha büyük cisimleri, çok çok da yüksek hızda olmayan büyük cisimleri hesapladığımızda bu önemli olmuyor. Newton'un formülleri de bizim için yeterli oluyor. Fakat daha yüksek hızdaki gezegenleri işte hesaplanmaya kalkılsa veyahut da dediğin gibi böyle cep telefonu sinyallerinin gidip gelmesi, o saniye uyumları hesaplanmaya kalktığında bu sefer izafiyet teorisini kullanmanız ancak düzgün hesap yapmanız için olmazsa olmaz şart oluyor. Kısacası biz 20. yüzyılda anladık zamanın bu evrenden bağımsız bir varlık olmadığını, evrene bağımlı olduğunu. Bununla ilgili çok deneyler de yapıldı. Mesela bu CERN'de yapılan deneylerin birçoğunda da mesela bu defalarca gösterildi. Uçaklarda saatlerin uçurulması gibi başka deneyler var, onlara girmiyorum. Yani bu 20. yüzyılda ancak deneysel olarak gösterildi. Ha, Kur'an'da bunu söylenmiş olma dikkat çekilmesi, yani bizim bildiğimiz gün kavramının değişik zaman yerler, değişik boyutlar, işte melekler ruhu için veyahut da gökten yer işlerin inmesi için değişik şekilde algılanması gerektiğini, buradaki zaman kavramının bizim zaman kavramımıza bir olmadığını söylenmesi bence oldukça ufuk açıcı. Bunu anlamamız, yani zamanın izafiliğini anlamamız, Kur'an'da dikkat çektiği bence bu ayetteki bu usta anlamı, bizim için başka ufuk açıcı özellikleri de var. Şöyle mesela şu sorunun çok sorulduğuna ben tanık olmuşumdur. Madem ki işte insan bu kadar önemli, Allah niye insanı yaratmak için bu kadar bekledi? Yani evrenin yaşı 13,8 milyar yıl, insan işte ne zaman ortaya çıktığını düşünürsek düşünelim, buna göre çok yeni. Şimdi bunu soranlar aşağı yukarı şöyle bir olay düşünüyorlar. Allah evreni yarattı, sonra Allah bekliyor, evet, zamanın içinde. Sonuna doğru haydi iyi de insanı yapalım diyor, bekliyormuş. Ama şöyle düşündüğünüzde bu sorunu sormak anlamsız oluyor. Allah zamanın dışında, Allah bu evrenin zamanına tabi olması diye bir şey söz konusu değil. O yüzden zamanın içinde Allah bekledi bir şey yaptı gibi bir şey değil. Beklemek diye Allah için bir şey söz konusu değil. 13,8 milyar yıllık o dönemin geçişi bu evrenin içinde olan bir şey. Bu evrenin de, bu evrenin zamanının yaratıcısının burada beklemek diye bir şey yok. Bunu anladığımızda bu sorunun aslında yanlış bir soru olduğunu anlıyoruz. Kendi zaman algımızdan, yanlış kaynaklanan. Veyahut da kaderle ilgili birçok şeyi anlamamamızda, Allah'ın geleceği bilmesi, sanki Allah'ı işte 10 milyar yıl öncesinden de Allah gelecekte bir şey biliyordu deyince, Allah böyle zamanda 10 milyar yıl hayalen geri gönderiyoruz. Sanki Allah zamanın içinde 10 milyar yıl önce bir noktada duruyormuş gibi. Ama Allah zamanın yaratıcısı olduğunu düşününce hani teşbih tahta olmaz derler, adeta zamanın üstünde gibi düşünüyoruz değil mi? Bu Allah'ın geleceği bilmesi gibi çok, evet, şey daha iyi anlaşılıyor. Veyahut da işte bundan diyelim 1000 yıl önce ölen insanlar var. Bir de 1000 yıl sonra ölen insanlar olacak. İşte o kabirlerde onlar niye daha fazla beklediği gibi sorular.
Evet, onu soracaktım aslında. Veya canları sıkılmaz mı falan hani orada, evet, kabirdekilerin bir türlü.
İşte kabirde ki o bekleme gibi düşüncelerde, evet, işte onlar için yine bizim bildiğimiz zamanın hala geçerli olacağı tip bir algıdan kaynaklanıyor. Zamanın izafi olduğunu anlayınca bütün bu sorular mesela yerine oturuyor. Bütün bu soruları sormamız bizim yanlış zaman algımızdan kaynaklandığını anlıyoruz. Ve soruş tarzımızı düzelttiğimizde de ortada bir sorun kaldı. Hayır, işte bunu soranlar, ben şöyle bir şey de diyorum. Evrenin varoluşundan bu yana 13,8 milyar yıl geçti. Sen hiç 13,8 milyar yıl bekleyip de kendini sıkılmış gibi hissettin mi diyorum. Bak fat diye buradayız. Başlangıçtan buraya 13,8 milyar yıl geçti. Yani bizim yaşayacağımız 100 yıllık hayat değil, yani öyle milyon yıllık hayat bile 13,8 milyar yılın yanında öyle bir an gibi. Yani çok basit bir, çok kısa bir zaman dilimine denk geliyor. Aynı şekilde bir anda da ahirette göreceğiz. Ahirette öyle pat diye başlıyor. Hiç kimse öyle kendini beklemiş gibi hissetmiyor.
Evet, mesela Yasin suresindeki ayet hocam aklıma geldi. İşte kalu ya veylene men me'tene min merkadine. Hâzâ mâ ve'eder rahman ve sadakal murselûn. İşte kim kaldırdı bizi diyor kabirlerimizden falan. O şaşkınlık ve hayret hisleri hep tabii onlarda ki sanki var hocam. Yani bir anda böyle kalkmış ve bir anda kabirlerden uyanmanın vermiş olduğu bir şaşkınlığı adeta Kur'an onların o karakterlerini.
Ama hiç de şöyle bir şey hissetmiyoruz. Ya bu kadar uzun süre bekledik, çok sıkılmıştık, artık iyi ki yeniden yaratıldık.
Yani.
Ne diyorlar ayet? İşte bir gün veya günün bir kısmı kadar kaldırıyorlar sadece.
Evet. Doğru. Hocam yine diğer bir Kur'an mucizesi de korunmuş tavan özelliği var. Bu gerçekten çok ilginç. Yani bugün şahsen biz çıplak gözle gökyüzüne baksak, gökyüzünde bir tavan falan normal görmüyoruz. Evet. Hatta hoşumuza giden şeyler görüyoruz hocam. Yani gece baktığımızda yıldızlara bakıyoruz. İnsanın sadece hayret hissini değil, bazen hayranlık hissini de etkileyen bir unsur. Dinlendiriyor bize, güzel de geliyor. Ve bugün gerçekten mesela bir çocuğa, bir hocam kağıt kalem verdiğimizde ilk çizecek şeylerden bir tanesi yıldızlar olur, güneş olur, gökyüzü olur. Gökyüzünün hep böyle bizde bir gizemli tarafı da olmuş. Merak ettiğimiz tarafı olmuş. Kur'an'da İbrahim Peygamber'e mesela baktığımızda onun da bir gökyüzüyle ilgili bir tefekkür yolculuğu var. Bir güneş tefekkürü diyor, bir ayı tefekkürü diyor vesaire. Şimdi Kur'an'da da çok ilginç bir ifade var hocam. İsterseniz ayeti okuyayım, sonra size sorayım. Enbiya suresi 32. ayet. Rabbimiz şöyle buyuruyor. Estağfirullah. وَجَعَلْنَا السَّمَاءَ سَقْفًا مَحْفُوزًا وَهُمْ عَنْ آيَاتِهِ مُعْرِضُونَ Gökyüzünü korunmuş bir tavan yaptık. Onlarsa bunun delillerinden yüz çeviriyorlar. Evet. Nasıl anlayacağız hocam bu tavan?
Evet. Şöyle bir önce bir deney yaptığımızı düşünelim. Yani Peygamberimizin dönemine gitsek 7. yüzyılda. Gerçi o dönemde insanlarda böyle deneysel bir bilim yapma mantığı yaygın değil. Ama o dönemde şöyle basit bir deney yapsak, bir elmayı havaya atsak ne olur? Bize hiçbir şeyle temas etmeden aslında orada bir havayla teması var ama yani ciddi bir şey değil. Elma aynen düşer.
Düşer.
Şimdi biraz daha güçlü bir şekilde elmayı yukarı atsak, yine bir deney yaptık, yine düşer. Şimdi bu deneyleri yapan bir insan ne düşünür? Ben bunu biraz daha da güçlü bir şekilde de yukarı atsam, yine düşer. Yani olabilecek en yükseğe de atsak bu elmayı birçok kimse, muhtemelen elmanın yine kendisini düşüneceği gibi bu deneylerden yanlış bir çıkarımda bulunacaktır birçok kimse. Değil mi? Yani niye? Çünkü biz elmayı attığımızda havaya herhangi bir şeyle etkileşimde bulunuyormuş gibi düşmüyor. Elma bize aynı bir elma düşünüyor. Havada bir ikiye bölünmüyor, üçe bölünmüyor değil mi? Havada yani o bir şeyle temasını biz görmüyoruz. Yani şeffaf bir şey gibi gözüküyor. Ancak bir rüzgarlı falan hava varsa belki elmayı götürebilir ama onun dışında bir rüzgar unsuru olmadığında hiçbir şeyle temas etmeden elma bize gelir gibi gözüküyor. Şeyde. Bu yüzden baktığımızda insanlar yukarılarına yani zaten gökyü yani yukarıya doğru giden sanki hiçbir şeyle teması olmayan şeffaf bir alan var. Değil mi? Bir evet. Boşluk var hissi.
Boş, evet.
Uyanıyor. Oysa bugün biliyoruz ki bu tabii ki tamamen yanlış. Dünyamız bir atmosferle çevrili ve sırf atmosferle de çevrili değil, dünyamızın merkezinde olan metaller dünyanın etrafında manyetik alan oluşturuyor ve atmosferle beraber bu manyetik alan bizi korunmuş bir tavan olarak üstümüzde koruyor. Ve muazzam bir koruma. Bu koruma olmasa şu anda burada bu programı yapamayız. Daha doğrusu yaşayamayız. Bizim yaşamamız da bu korunmuş tabana bağlı.
Neyden koruyor hocam bizi?
Birçok şeyden koruyor. Koruduklarından bir tanesi uzayın soğukluğu mesela. Uzay -270 derece civarında soğukluk. Bu dünyadaki bu belli şekildeki işte sıcaklığın durması da o... Bu koruyuculukla alakalı.
Sadece maddi meteorlardan vesaire değil yani.
Tabii. Evet. Diğer taraftan işte gökyüzüne sürekli aslında bize meteorlar geliyor. Bunlar atmosferde bunların çoğu durduruluyor, ediliyor. Yoksa ayın yüzeyini görüyoruz değil mi? Delik deşik. Eğer ki bu şekilde atmosferimiz olmasaydı dünyanın yüzeyi de böyle olur. Sürekli gelen meteorlardan dünya yaşanmaz alan olurdu. Ayrıca güneşten gelen zararlı ışınlardan da koruyor. Yani yararlı ışınlar içeri alınıyor bir elek gibi, zararlı ışınlar geriye çevriliyor. Başka bir ayette de yine aslında gökle ilgili geri çeviren gök ifadesinin olması da enteresan, evet. Değil mi? Zararlı olanları geri çevirip yararlı oranları içeri alıyor. Aynı zamanda da yine atmosferin başka özelliklerinden birisi dünyada bizim için çok değerli olan şey su. Ne oluyor? Su buharlaşıyor. Evet. Yağmur olarak yine atmosferin özelliklerinden dolayı geriye yağıyor.
Yağıyor, evet.
Yani atmosfer yararlı olan suyu buraya, zararlı olan güneş ışınını oraya, yani dış uzaya doğru çevirerek geri çeviren gök ifadesi Kur'an'ın başka ayetine geçen o ifadeyine geçiyor. Ve de tam bir korunmuş tavan olarak bu zararlı ışınlardan, meteorlardan bizi koruyor ve soğuktan koruyarak burada yaşamı mümkün kılıyor. Hem buna baktığımızda tabii Kur'an'da hiçbir ifade sadece söylenmiş olmak için söylenmiyor. Yani biz bu ayetin dikkat çektiği fenomeni incelediğimizde ne kadar muazzam bir dünyada olduğumuzu görüyoruz. Düşünebiliyor musunuz? Şu anda biz güneşin etrafında müthiş bir hızla dönüyoruz. Dönerken kendi etrafımızda dönüyoruz. Aynı zamanda güneş sistemi olarak gidiyoruz. Samanyolu galaksisi evrende aynı zamanda genişliyor. Bütün bu hareketleri aynı anda yaparken dış uzaydan bize gelecek zararlı ışınlar, ondan sonra meteorlar ve soğukta korunmuş bir tavanla durduruluyor dünyamızı.
Ama biz hiçbir şey hissetmiyoruz.
Hissetmiyoruz yani bunlarda ve müthiş bir korunma içerisindeyiz. Yani bu atmosferimizin korunmasını incelediğimizde Allah'ın muazzam bir sanatına da tanıklık ediyoruz. Fakat bir bakıyoruz 7. yüzyılda böyle bir şeyden insanların haberi yok. Kur'an'da buna dikkat çekilmesi de olağanüstü. Şimdi Kur'an açıktır dediğim şey şu. Kur'an'ın kelimeleri açık. Mesela insanlar korunma kelimesi nedir biliyorlar. Ondan sonra gökten kasıt üzerindeki alan olduğunu biliyorlar. Fakat bu korunmanın nasıl bir korunma olduğunun anlaşılması belli dönem almış insanlar. Tabii her Kur'an ayeti değil, birçok Kur'an ayetinin söylediği işte abdest alın dirseklere kadar elleri yıkayın evet. şeklinde Kur'an'daki abdest ayetinin o anda gerekli patlığı anlaşılıyor.
Evet.
Gökyüzünde ayetler, deliller vardır. Biz evreni incelersek birçok önemli bilgi edinir şekle mantık Kur'an'dan çıkıyor. Geçmiş işte peygamberler yok edilmeye çalışıldı, alay edildi. Bunlara birçok anlaşılıyor. Şimdi bu ayetlerdeki kelimeler de anlaşılıyor ama nasıl olduğunun detayı ancak bununla ilgili bizim bilimsel bilgiye nüfuz etmemizle bazı ayetleri de Kur'an işte ancak böyle belli dönemdeki bilimsel bilginin ortaya çıkmasıyla hikmetleri anlaşılıyor. Şimdi tabii ki her dönemin kendine has bir özelliği var. Mesela Hazreti Musa'nın yanında olanlar Kur'an'ın anlattığı şekilde o büyücülerin yenilmesi, oradaki psikolojinin detaylarına çok daha iyi nüfuz edebilirler. O büyücülere o dönemde ne kadar itibar ediliyordu, oradaki o yenilgileri ne kadar enteresandı. Onların bir göz boyamasından Kur'an bahsediyor. Ama o göz boyamanın içinde yaşayanlar şüphesiz ona çok daha iyi tanıklık ettiler
doğru,
değil mi?
Doğru.
Kur'an'ın göz boyaması. Çünkü onlar gözleri boyalananlar. Hazreti Musa'nın onların sihirlerini alaşağıya etmesini orada yaşayanlar tabii ki daha iyi tanıklık ettiler. Onu Kur'an'ın bize aktarması da önemli ama onu yaşayanların bize göre de bir değişik bir şeyi var. Ya Peygamberimizin dönemindeki işte karşı tarafın güçlü olmasına rağmen Bedir'de kazanılan işte bir galibiyet var. Kur'an'da da bununla ilgili atıflar var. Orada onu yaşayanların da bugün bizim ona tanıklığımızdan değil mi daha ekstra bir durumları var.
Evet,
karşı
evet.
tarafın zaman ne kadar güçlü olduğunu, Müslümanların yavaş yavaş nasıl geliştiğini bunlar gözleriyle adım adım takip ettiler. Ha, nasıl ki o dönem Kur'an'ın orayla ilgili atıfların, Hazreti Musa'ya ilgili atıfların Hazreti Musa dönemindekiler, Peygamberimiz dönemiyle ilgili atıfları,
tanıklık
Peygamberimizin ettiler. Dönemindekilerin ekstra bir tanıklıkları mümkünse, Kur'an'ın evrenle ilgili atıflarına, evreninle ilgili bilgilerin dahi deşifre edildiği bugün de bizim daha özel bir tanıklığımızın olmasına da şaşırmamak lazım. Bu da bu dönemde bilimle dine karşı çıkılmaya çalışılırken, bilimle din çelişir denmeye çalışılırken bu çelişki tablosunun yanlış olduğunu, bilimle dinin birbirini desteklediğini, bilim Allah'ın yarattığı evrenle ilgili sanatın bilgisini bize sunar. Kur'an ise Allah'ın bize gönderdiği mesajdır. Bunları çatıştırmak değil, birbirlerini destekler şekilde anlamak gereklidir derken, Kur'an'ın evrenle ilgili atıflarındaki olağanüstülük, değil mi? Bu tezi de daha rahat destekliyor. Tam bunların en çok söylendiği yüzyıllar olan 19. 20. yüzyılda Kur'an'ın da olağanüstülükler açığa çıkınca, bilimle din çelişmez, tersine bilim Kur'an'ın olağanüstülükler anlamamıza katkıda bulunur tezini destekliyor.
Tabii bizim hocam bugün bunlara şahit oluyor oluşumuz da Kur'an'ın her dönemi, her çağ mutlaka bir şeyler söyleyen onun dinamik bir kitap olduğunu,
tabii ki.
Kıyamete kadar da konuşmaya devam edecek olduğunu bize bir yandan hatırlatır değil mi?
Tabii ki.
Yani bu anlamıyla Kur'an'ın mesajları, yani Kur'an tarihin belli bir döneminde inmiş olsa da mesajlarıyla, maksatlarıyla tarihini aşan ve kıyamete kadar da devam edecek olan o misyonunu ve mesajını bize hatırlatıcı bir unsur olarak karşımıza çıkıyor.
Elbette. Ya mesela Kur'an bir de insanı mesela biz permden yaratılışına dikkat çekiyor. O dönemde de baktığınızda siz insanı görüyorsunuz karşınızda. İki gözüyle görüyor, iki kulağıyla işitiyor, evet. ağzıyla yemekleri yiyor. Sperme bakıyorsunuz ya çok sıradan bir şey Kur'an'ın o dikkat çektiği hususta. Ya bu sıradanlık bir şey, orada bir sıvı var şekilsiz. Böyle şekilli gören bir insan olmuş. Yani ne kadar olağanüstü bir sistem diyorsunuz, nüfuz ediyorsunuz. Ve günümüzde ne oluyor? Biz mikroskop altında, Kur'an'ın da yine dikkat çektiği anne rahmindeki o aşamaları, spermin dönüşmesini, oradaki organların şekil almasını, DNA'daki açılınmaları, işte kök hücrelerin gelip de her aynı kök hücrenin bir kemik hücresi yapıyor, bir göz hücresi gibi, işte bir kas hücresi gibi birbirinden ayrı hücreler yapıyor. Bütün bu detayları incelediğimizde o spermin insan olmasındaki olağanüstülüklere daha da çok nüfuz ediyoruz. Yani bizim evrenle ilgili artan bilgimiz, bilimle ilgili artan bilgimiz düz bir gözlemle göreleki hayretimizi kat kat arttırıyor. Kur'an'ın bu süreci incelememizle ilgili atıfların da ne kadar yerinde olduğunu anlıyoruz. Aynı zamanda dediğimiz gibi bu süreçteki her aşamanın ne kadar mükemmel olduğunu da inceledikçe anlıyoruz. Kısacası ama sonuçta ne oluyor? Yani bir yüzeysel bakışla oradaki olağanüstülüğü görmekle bu detayları inceleyip de olağanüstüye nüfuz etmek arasında da bir derece
evet.
farkı var. Sonuçta her insan kendi bilgisine göre, ulaşabildiklerine göre, gözlemine göre Kur'an'dan nasibi farklı oluyor. Kendi yaşadığı çağa göre, kendi psikolojisine göre. Biz elimizdeki imkanı mümkün olduğunca Kur'an anlamada değerlendirmemiz lazım. Günümüzde bilimlerin bize sunduğu bilgi ise bence Kur'an'ı daha iyi anlamamız için olağanüstü katkıda bulunuyor. Bunu da değerlendirmemiz lazım. Nitekim evrenden gelen bilginin değerlendirilmesi de Kur'an'ın birçok ayetinin bir emri.
Emri aslında. Hocam çok teşekkür ediyoruz.
Evet, ağzınıza bitti
sağlık.
Mi ya?
Evet yani Allah. Bir programın daha sonuna gelmiş olduk. İyi ki katıldınız, iyi ki varsınız. Çok sağ olun.
Sağ ol.
Efendim Profesör Doktor Cahit Aslaman bugün bizdeydi. Yarın yine muhakemede görüşmek üzere diyoruz. Selametle kalın. Efendim karşınızdayız tekrar. 9 Eylül Üniversitesi Öğretim Üyesi Doçent Doktor Zafer Duygu bizlerle ve Hazreti İsa'yı konuşmaya devam ediyoruz. Zaten hocam sizi görünce Hazreti İsa ve Pavlus hemen zihnimizde canlanan, adeta böyle şimşek gibi zihnimize çakıyor. Şimdi ilk bölümde Hazreti İsa'nın yaşadığı dönemden bahsettik ve bir sonuca buradan ulaştık. İkinci bölümde de hocam şunu yapalım. Tamam biz bu sonuca ulaşıyoruz ama herkes bizimle hemfikir değil ve bu sonucu kabul etmiyor. O halde Hazreti İsa'nın beşer statüsünden ilah statüsüne çıkmasındaki o yolculuktaki temel anlamda dini, kültürel ve sosyal faktörler hocam nelerdir diye başlasak.
Tabii. Şimdi tabii ki Fatih kardeşim bu kadar kısa bir sürede bu kadar kapsamlı bir soruyu cevaplamam çok zor. Ama yani ana hatlarıydı da olsa temel bazı noktalara değinebiliriz. Şimdi bir kere her şeyden önce benim kitabımın özgün tarafı şudur. Biraz önce yani reklam öncesi programın ilk bölümünde modern araştırmalardan bahsettik. Hazreti İsa hakkında yapılan modern araştırmalar. Aslında bu araştırmaların kendisi de bir araştırma alanıdır. Çünkü 1774'ten bugüne kadar sürdürüle gelen, süre giden o araştırmalar kendi içinde ana hatlarıyla 3 bölüme ayrılıyor. Bunlardan bir tanesi birinci araştırmadır. Birinci araştırma 1770'lerde başlayıp ta 20. yüzyılın ortalarına kadar devam eden bir süreçtir. İlginin daha ziyade Hazreti İsa'nın şahsiyeti üzerine olduğu. Ya Hazreti kim bu İsa? Yani onun şahsiyeti nedir? Ve bunu da eldeki metinlerin özellikle doğrudan okunması suretiyle anlaşılmaya çalışıldığı bir dönemdir. İlk dönem ama uzun bir dönem. Evet. Çok kıymetli araştırmacılar ortaya çıkmıştır. Çok kıymetli paradigmalar ortaya çıkmıştır. Ama en nihayetinde Rudolf Bultmann biraz da pesimist, biraz karamsar bir havada ortaya koydu. İlk araştırma dönemi böylece bitti.
Evet.
Acaba Hazreti İsa'ya biz ulaşamayacağız mı? Tarihsel, o historical Jesus dedim, tarihsel İsa'ya acaba ulaşamayacak mıyız? Elimizdeki kaynakların verileri acaba yetmiyor mu? Ya galiba en fazla bunu yapabiliyoruz gibi bir pesimist hava. Hoş, Bultmann da sonradan o görüşünü biraz değiştirdi ama 40-50 sene sonra Bultmann'ın öğrencisi Kaseman, ya dedi hayır her şeye rağmen hatırı sayılır bir bilgi birikimimiz var. Biraz daha o puslu havayı dağıttı ve ikinci araştırma dönemi başladı. Ve en nihayetinde özellikle Kumran parşömenleri gibi, Nakhammadi gibi arkeolojik verilerin artışı ve bilhassa Yahudi uzmanların Geza Vermes gibi, Haim Makobi gibi çok önemli Yahudi uzmanların da artık İsa araştırmalarına girmeleriyle birlikte 3. araştırma dönemi başladı. Ve 3. araştırma dönemi yeni bir paradigma ile birlikte ortaya çıktı. O da şuydu, biz historical Jesus'u, tarihsel İsa'yı arıyor muyuz? Evet. O zaman bunun yolu, Hazreti İsa'nın içinde yaşadığı tarihsel bağlamı aydınlatmaktır.
Tek bir şahsiyet üzerinden değil, dönemin kendisini ele alacağız.
Eğer biz Hazreti İsa'nın yaşadığı, içinde doğduğu dünyanın dini yapısını anlayabilirsek, Yahudiliğin, paganizmin...
Onu diyecektim, o zaman o kaynaklara gitmemiz gerekecek. Sadece Hristiyan kaynakları Bravo. Değil.
Efendim, siyasi konjonktürü anlayabilirsek, Filistin sahası o zamanlar nasıldı, kim egemendi, hangi aktörler, hangi siyasi güçler vardı, bunların arasındaki ilişkiler vesaire vesaire. O günkü sosyal ve entelektüel yapıyı anlayabilirsek, efendim Yahudilikte hangi felsefi akımlar vardı, Yahudilik dışında paganizmde hangi felsefi akımlar vardı, insanlar işte hangi konuları konuşurlardı, çeşitli kavramlara dair yükledikleri anlamlar nasıldı, Yahudiliğin üzerinde işte efendim etkisi olan felsefi gelenekler var mıydı vesaire vesaire vesaire. Bütün bunları anlarsak eğer, Hazreti İsa'yı daha rahat tanımlayabiliriz. Onun şahsiyetini, öğretisini o kontekst, o bağlam içerisinde daha rahat tanımlayabiliriz şeklinde bir arayış gündeme geldi. Dolayısıyla aslında benim kitabımda bu paradigmayı esas alıyor. Bu ne demek? Evet, burada Meryem oğlu İsa nasıl tanrılaştırıldı sorusunu ben soruyorum ama cevabı Hazreti İsa'nın sonrasındaki tarihsel sürecin detaylarına boğularak ele almıyorum. Bu kitabın içerisinde Hazreti İsa'nın sonrasından daha fazla Hazreti İsa'nın öncesini anlatıyorum.
Özgün tarafı bu.
Evet. Hazreti İsa'dan önceki 800 yıl, 1000 yıl boyunca Yahudi tarihinin önemli dönemeçleri, kırılma anları nelerdir? Ve bu bize ne söylüyor Hazreti İsa üzerinde?
Zaten ortaya çıkartan sebepler çok önemli değil mi bir şeyi okumada Kesinlikle. Da anlamada?
Kesinlikle.
Yani nasıl bir coğrafyaya geldi, o dönemin zihni nasıldı, inancı nasıldı?
Kesinlikle.
Eğer bir yere bir elçi, rasul geliyorsa mutlaka orada bir tahrifin söz konusu olması gerekir. Değişecek, bozulacak ki hani bir elçi gelecek, belirli şeyleri düzeltecek vesaire.
Evet.
Bunu anlat, yani ayaklarının basmış olduğu
zemin. Yere,
zemini anlayacak olursak eğer... Üzerine Bravo. Basanları
tam, tam ifade ediyorsun. Çok güzel, doğru ifade ettin. Veya efendim işte bu Yahudilerin üzerindeki siyasi durum neydi yani? Kimler egemenlik kurmuşlardı? Neler yaşanmıştı? Yani Hazreti İsa'nın yaşadığı döneme gelirken o Yahudi tarihinin siyasi aşamaları nelerdi ve bundan acaba biz neler anlayabiliriz yani?
Peki bunları aydınlatabilecek kadar elimizde metin var mı?
Ya tabii ki metin var ama görece yani. Ne kadar aydınlatabildiğimiz görece.
Evet.
Ama yine de en azından denedik. Mesela ben burada bunu denedim. Neyi denedim? Ya Hazreti İsa doğduğu ne zaman? Milatta, miladi işte 2, miladi 0 diyelim.
Evet.
Nerede doğdu? Filistin sahasında. Bu Filistin sahası neresi? Akdeniz Havzası'nın bir coğrafyası. Akdeniz Havzası neresi? İşte bizim bugün... peki o zaman orada dini yapı nasıldı? Efendim bu coğrafyada siyasi yapı nasıldı? Kültürel... Ve entelektüel yapı nasıldı? Bütün bu yapı 1. yüzyılda Yahudilik bünyesinde, yani 2. tapınak dönemi dediğimiz o Yahudilik bünyesinde Hazreti İsa'nın yaşadığı dünyada nasıl tezahürler ortaya çıkartmıştı? Ve Hazreti İsa'yı ve onun havarilerini ve o öğretileri acaba bütün bu zeminin üzerinde nereye yerleştirerek doğru yorumlayabiliriz ve anlayabiliriz ve anlamlandırabiliriz. Çünkü tarihçilik biraz anlamaktan ziyade anlamlandırmaktır da aynı zamanda. Çünkü siz bir anlam yükleyeceksiniz. Tarihçinin işi budur.
Olguyu anlamlandıracak ki bunu Kesinlikle. Ortaya sunacak.
Kesinlikle.
Bir perspektif katmak.
Kesinlikle.
Yoksa ravi olur sadece.
Kesinlikle. Şimdi burada her şeyden önce şunu gördük. Orada bir pagan dünya var. Akdeniz Havzası'nın dört bir tarafında çok tanrılı inanışlar var. Çok tanrılı inanışlar adı üstünde politeist, yani birden fazla, sayısı belli olmayan kadar çok tanrıya iman ediyor insanlar. Bu çok tanrılı dinlerin esası mitolojiler, mitolojik anlatılar etrafında şekilleniyor. Bir taraftan o tanrılar panteonunu teşkil eden tanrılar antropomorfik yapı taşıyorlar. İnsanlara benzer özellikler. Efendim kendi aralarında tıpkı insanlar gibi etkileşime, iletişime sahipler, evlenebiliyorlar, aşık olabiliyorlar, sevebiliyorlar, nefret edebiliyorlar, çoluk çocuk sahibi olabiliyorlar, kıskanabiliyorlar. Tıpkı insanlar gibi yaşıyorlar. Ama şu güçleri de mahfuz olmak kaydıyla, tabii ki bunlar tanrılar olmak olmaları hasebiyle sınırsız güce, otoriteye ve yaratma gücüne sahipler.
Evet.
Evet. Ama burada çok önemli bir nüans var. O da nedir? bizim bugünkü monoteist inancımıza belki çok ters gelebilecek bir takım anlayışlar da neşvi nema bulmuş orada. Ne demek bu? Bugün mesela bir insanın İslam inancında bir insanın tanrılaşması mümkün müdür yani?
Elbette.
Ya da Allah'ın beşer olarak bizim aramızda gezinmesi tahayyül dahi edilemez. Evet. Şimdi burada ontolojik olarak bir uçurum söz konusudur. Evet, Allah bir taraftan şah damarımızdan yakındır ama bu başka bir şey. İlah, uluhiyet ile beşerilik arasında bir uçurum var.
Çünkü yaratan ve yaratılan arasındaki fark. Bravo.
Ama pagan dünyada böyle değil. Pagan dünyada tanrılarla beşer varlıklar arasında geçiş yapabilmek mümkün. Tanrılar insanlaşabiliyor, beşerliler tanrılaşabiliyor.
Evet.
Çok kısa bir iki örnek. Roma imparatorları, Sezar, Augustus, Senato tanrılaştırıyor, tapılıyor onlara. Onların artık tanrı oldukları düşünülüyor. Çok küçük bir örnek. Firavunlar, kodumları itibariyle tanrılar. Çok küçük bir örnek. İskender, Büyük İskender, Aleksandros, yani aslında Makedonyalı 2. Filippos'un oğlu ama Zeus'un oğlu olduğunu iddia ediyor. Çok küçük bir örnek. Romulus ve Remulus, savaş tanrısı Mars'ın Vesta rahibesi Rea Silvia ile olan gizli ilişkisinden doğan iki çocuk, Roma şehrinin kurucuları. Bunlar kimler? Savaş tanrısı Mars'ın çocukları. Dolayısıyla zamanla onlar da tanrılaşıyorlar.
Halk üzerindeki otoritesi de sağlamlaşmış oluyor.
Kesinlikle.
Çünkü beşer olarak görmüyorsunuz.
Kesinlikle. Bak burada Tiana'lı Apollonius, İmhotep, yüzlerce örnek sayabiliriz. Kitabın içerisinde ben birçok mitolojik anlatıyı verdim. Bazı beşerler tanrılaşıyor. Aslında yaşamları sırasında insanlar bunlar. Ölümlerinden sonra tanrılaşıyorlar. Bazen de tanrılar insanlaşıyorlar ve aramızda geziniyorlar gibi gibi. Şimdi burada bu bağlamın anlaşılması, şunun anlaşılması noktası önemlidir. Yaşama sırasında beşer olan Hazreti İsa ölümünden sonra nasıl tanrılaştırır? Arkadaşlar, Fatih kardeşim, tanrılaştırılan tek insan Hazreti İsa değil ki pagan dünyada.
Bu eğilim hep var o dönemde zaten.
Bravo. İnsanların o zihin yapısının analizini, tahlilini doğru yapabilmek lazım.
O yüzden Hazreti İsa'ya özgü.
Tabii ki. Üstelik o dönemde birçok kurtarıcı tanrı motifi var. Bakın, antik çağda Hazreti İsa'nın yaşadığı dönem Kehrenistik dönemdi. Birazdan geleceğim. Kurtarıcı tanrı motiflerinin çok fazla sayıda taraftar bulduğu gizli tarikat inançlarının, Batı'da Mystery Religions dedikleri, bizim Çiğdem Dürüşken Hoca'nın çok kıymetli eserleriyle anlattığı o din sistemi. Eliyadelerin falan, dinler tarihçilerin çok ilgisini çeken şeyler. Yani sır tarikat dinleri ne var orada? Hep bir kurtarıcı tanrı motifi var. Kurtarıcı tanrı. Tabiat döngüsüyle paralel bir mukadderata sahip. Doğar, ölür, düşmanları tarafından öldürülür, yeniden doğar falan. Öte taraftan gnostik inançlar var. Yani gizli ve sırlı bilginin peşinden koşan bir takım insanlar var. Bu bilginin ne olduğuna dair bir arayış var. İçsel bir aydınlanma arayışı, oradan beslenen bir zihin yapısı var.
Bunlar çok tanıdık geliyor hocam. Yani bugün Hindistan'a da gitseniz aynı o arayış, aydınlanma, insanın içine bakması. İslam'da kısmen işte tasavvufi akımlar vesaire bunlar da temsil etmişler. Aslında çok... Yani çok eski tarihi konuşuyoruz ama daha çok da eski değil yani. Var, hala bugün bize tanık oluyoruz. Evet.
Peki o zaman meselenin başka hangi ayağı var? Çok önemli bir ayağı var. O da şu. Milattan önce 4. yüzyıldan itibaren Akdeniz Havzası'nda 3. yüzyıldan itibaren daha baskın olarak diyeyim Yunan kültürü diye bir olgu var. Helenizm. Ne demek Helenizm? Yunan kültürünün bütün Akdeniz Havzası'nda özellikle doğuda yayılması demek. Yunan kültürünün diğer kültürlere galebe çalması demek. Evet, farklı kültürlerin karışıp kaynaşması ve bir mozaik, bir senkretik yapı oluşturmaları söz konusu. Ama aslında baskın olan, dominant olan Yunan kültürü. Bu ne demek? İsimler Yunanca artık. Sanat Yunan, edebiyat Yunan, dil Yunan, felsefi terminoloji Yunan, anlayışlar Yunan. Günlük yaşam Yunan, eğitim, öğretim, müfredat Yunan. Artık Yunan dünyası egemenlik tesis ediyor. İskenderiye gidiyorsunuz, aynı şey. Antiokya'ya gidiyorsunuz, aynı şey. Efesos'a gidiyorsunuz, aynı şey. Atina'ya gidiyorsunuz, aynı şey. Doğuya, Kudüs'e geliyorsunuz, birçok noktada aynı şey. Yunan tipi bir yaşam ve anlayış dört bir tarafta teşmil olunmuş. İskender sonrası dönemde. Bu bazen resen, kendiliğinden olmuş. Çünkü Yunan üstün bir kültür o günkü koşullarda. bazen zorla teşmil edilmiş. Seleukosların yaptığı gibi. Seleukoslar İskender sonrasında onun imparatorluğunun mirasını yiyen generallerinden bir tanesinin kurduğu devlet. Seleukoslar, Selevkiler, Antakya merkezi. Bir de bunun Ptolemileri var.
Hocam güçlü olan kendi kültürünü her zaman için karşı tarafa da aşılar.
Bravo. Şimdi burada bizim için önem taşıyan şey şu. Yahudiler de aynı coğrafyada. Dolayısıyla Yahudilerin içerisinde Helenistik bir kanat ortaya çıkıyor. Buna biz Helenistik Yahudilik diyoruz. Helenistik Yahudilik monoteist ve yasa merkezli Yahudi dinini, inancını, kutsal metinlerini Yunan düşüncesinden, Yunan felsefesinden, Yunan terminolojisinden, Yunanca terminolojilerden ve anlaşılan hareketle yorumlama şeklinde kristalize oluyor.
Musa bin Meymun bunun en önemli temsilcilerinden biri.
Çok sonraki dönem o.
Evet.
İlk dönemdeki en önemli temsilcisi İskenderiyeli Filo'dur. Hmm. Ki 30'lu yıllarda İskenderiye'de yaşamış çok önemli bir Yahudi filozoftu.
Çok erken.
Çok, ama tam işin tam merkezidir yani. Evet. İskenderiyeli Filo. Ki Dursun Ali Aykut Hoca'nın çalışmalarını tavsiye ederim. Bu konuda çok önemli ve kıymetli çalışmaları var. Ne yapmışlardır? Bu süreç istese de istemese de bazıları gönüllü bazıları gönülsüz. Yahudiler içerisinde bir kültür ve düşünce dünyası ortaya çıkartmıştır. Ama çok büyük bir kitle. Helenistik Yahudiler. Peki Helenistik Yahudiler ne yaptılar? Yahudilerin monoteist ve yasa merkezli dinini de biraz daha böyle farklı bir pencereden yorumlamaya başladılar. Paganizmle Yahudilik arasındaki o sınırların üzerinde neşvinema bulmuş bir anlayış bu. Evet, bir tarafta paganizm var, bir tarafta Yahudilik var, ortodoks, muhafazakar Yahudilik. Helenistik Yahudilik bunların biraz daha arasında bir yerlerde var. Oradan da bir şeyler var, buradan da bir şeyler var.
Çok zor bir şey bu dengeyi tutturmak.
Tabii ki çok zor bir şey.
İkisi çok farklı öğretiler.
Bazıları bunların bu tarafa daha fazla kayıyor. Nereden biliyorsun? Gidiyorlar pagan tanrılarına, tıpkı paganlar gibi mesela gitmişler, adak adamışlar mesela. Bazıları Yunanca isimler taşıyor. Tamam Helenistik ama kendi dinini ve kimliğini muhafaza etmeye devam ediyor. Bak çok geniş bir spektrum, çok geniş bir yelpaze. Hani konuları anlamak gerçekten de zor, çok basit değil, anlıyorum. Her şeye rağmen Hazreti İsa'nın içinde doğduğu dünyada böyle bir Yahudilik formu vardı, Helenistik Yahudilik. Ama bunun karşısında bir de Ortodoks Yahudilik vardı, muhafazakar. Helenistik Yahudiliğe reaksiyon gösteren. Ya bir saniye, bu bizim inancımıza aykırıdır, bu bizim dinimize, töremize, geleneğimize aykırıdır. Bize Yahova, bizim İsrail Tanrısı, paganlarla karışmayacaksın dedi, paganlarla aynı sofrada yemek yemeyeceksin dedi. Bak işte atıyorum Ezra'nın kitabında yabancı kadınlarla evlenmeyeceksiniz dendi, şöyle dendi, böyle karışma olmayacak dendi. Yasa bir bariyerdir. Tek Tanrı inancı bir bariyerdir. Yahudi ile Yahudi olmayan ayıran. Nedir şimdi bu? Yani nasıl oluyor da siz o kültür ve inanç dünyasının temsilcileri oluyorsunuz diyen daha muhafazakar gruplar var. İşin ironik tarafı söylemde bu muhafazakar kanadı temsil edenlerin de birçoğu aslında Helenizmin etkisi altında kalmışlar. Esseniler bile, ki çölde münzevi yaşayan Yahudilerden bahsediyorum. Ferisiler bile ki Rabbani geleneğin, ana akım Yahudiliğin en önemli temsilcileridir antik çağda. Onlar bile. Ama her şeye rağmen muhafazakar çizgiyi korumaya çalışan, peki bu neye sebep olmuştur? Gerilimlere. Biz bunu okuyabiliyoruz mu? Net okuyoruz. Bir, mesela ben size okuyayım. Bir, Makabiler isyanı ve Haşmonaimler hanedanı. M.Ö. 170'li yıllarda Fatih, bazı Yahudiler ayaklandılar. Judas Makabis yani. Adamın adı da budur.
Evet.
Neye karşı ayaklandı? Kendilerinden pagan tanrılarına kurban sunulmasını isteyen Seleukosların resmi görevlilerine karşı. 4. Antiochus Epifanes dönemi.
Biz paganları kurban kesmeyiz diye mi?
Bravo. Biz Yahudi tanrısından isyana dönüşmüştür ve şaşılacak bir ölçüde başarılı olmuştur. 90 sene boyunca Yahudilerin biz bağımsız bir devlet kurduklarını görüyoruz. M.Ö. 170'lerde 60'lara kadar, 63'lere kadar. O zaman Romalılar gelecek, hegemenlik tesis edecekler.
Evet.
Bakın Yahudi direnişidir bu. Yahudilerin gelenekçi kanadının direnişidir. 2. Zelot hareketi. Kanaimler. Yahudi tarihinde çok önemli bir safha. M.Ö. 4'te tarihçi Josephus'a göre. Celil-i Yahuda tarafından kurulmuş, 60'lı yıllara kadar çok şiddetli bağımsızlık mücadelesi vermiş siyasi bir organizasyon. Gizli bir yeraltı örgütü. Roma'nın egemenliğini kırmak, Helenistik kültürün Yahudiler üzerindeki tesirini minimize etmek amacını taşıyan muhafazakar kanadı, Ortodoks kanadı temsil eden ve yabancılara karşı bir direnişin sembolü olan Zelot hareketi. 66-70 savaşlarının arkasındaki organizasyon Zelotlardır. Ve Hazreti İsa...
Bu 66-70 milattan öncesinden bahsediyoruz.
Önce, sonra.
Sonrasında.
Titus'un tapınağı şey yapması ve ikinci tapınak döneminin sona ermesi.
Evet, evet.
Ondan bahsediyorum. Peki, şimdi Hazreti İsa nerede doğdu? İşte tam da bu kültür ve inanç konjonktürünün ortasında.
Yani aslında Yahudilerin kendi işlerinde teolojik bazı çelişkileri bravo, var. Bravo. Hatta bunlar sadece teolojide kalmamış, siyasi kültürel isyanlara
bravo
evrilmiş.
Bravo.
Hazreti İsa'nın böylelikle dönemini kısmen aydınlatmış bravo olduk.
Peki şimdi biz ne yapacağız yani? Hazreti İsa'yı bu dünyadan soyutlayacağız mı? Fatih kardeşim, peygamberleri anlamanın en iyi yolu da o konjonktürü bilmektir. Hazreti İsa o bağlamda doğdu, orada doğdu. Sen istesen de soyutlayamazsın. Neden? Sana hemen örneğini vereyim. Bak Hazreti İsa'nın sonrasında ortaya çıkan gelişmelere, İsa cemaatinde yaşanan tartışmalara. Bir tarafta yasanın kaldırıldığını iddia edenler var, Helenistik kanat. Öte tarafta hayır devam ediyor diyenler var, Ortodoks kanat. Öyle mi? Evet öyledir. İsa cemaati bu yüzden bölünmüştür. Demek ki Yahudiliğin o günkü o problemleri istese de istemese de Hazreti İsa'nın cemaatinde de tezahür etmiştir. Cemaat bu yüzden bölünmüştür. Şimdi acaba Hazreti İsa'yı bu bağlamda nasıl değerlendireceğiz ve yorumlayacağız? Hatta Hazreti İsa'nın sonrasında onun cemaatini yöneten Yakup'u ve havarileri nereye konumlandıracağız? Hatta Hazreti İsa ile çağdaş bir peygamber olarak Yahya'yı ve onun babası Zekeriya'yı nereye konumlandıracağız?
Son 5 dakikaya girerken hocam, o zaman onu sorayım size. Yani aslında şöyle, şimdi Yakup ve havariler var, bunu biliyoruz. O zaman iki ana akım, Helenistik akımla Ortodoksluğu
evet
bir kere karşı karşıya koyacağız.
Evet, ama şunu da bileceğiz, sınırlar her zaman çok net değil, değil yani.
Evet, geçişken tabii olduğunu ki da bileceğiz ki aslında o Yahudilerden bahsetmiştiniz biraz. Yani biraz oradan, biraz
yani
oradan.
Yani Fatih'ciğim çok özür diliyorum, izleyenlerin aklına şöyle bir şey gelmesin. Yani iki tane farklı şehir var, burası Helenistik Yahudilik, evet, burası Ortodoks, böyle bir şey yok.
Evet, evet.
Sınırlar geçişken, sınırlar belli belirsiz, aynı şehirlerde yaşıyorlar, aynı sinagoglara gidiyorlar. Hepsi birbirini, birçoğu kendisini Yahudi olarak tanımı falan, yani bunlar evet böyle. Ama anlayışta çok derin farklılıklar var.
Direkt sonuçla ilgili bir soru sorayım. Aradan 2000 küsur yıl geçti ya hocam. Başarılı olan ana akım hangisi oldu Hristiyanlık üzerinde?
Zaten bağlayacağımız yerde orası. Ne oldu?
Eminim tek başına bir şeyin başarısı mutlaka olmaz. Hı-hı. Yani çok uzun bir dönemin tarihinden hı-hı bahsediyoruz. Mutlaka kim akımın galebe çaldı, coğrafya vesaire hı-hı olacak ama şöyle genel itibariyle bir baktığımız
Helenistik kanat kazandı. Neden? Çünkü üçüncü bağlamda aslında hani siyasi bağlam dedik ya.
Evet.
Çünkü Helenistik kanadın arkasında siyasi güç vardı. Siyasi otorite Helenistik kanadı temsil ediyordu. Kim onlar? Bir Romalılar.
Evet.
Ki Herodesler. Bakın arkadaşlar, kitabımda ben çok detaylı olarak anlattım. Herodesler yani. Herodes ve çocukları ki bölgenin yöneticileridir. Romalılar adına bölge yöneten Edomi kökenli hanedan, kraliyet ailesinden bahsediyorum. Tamamen Helenistik kültürün temsilcileridir. Helenistik kültürü Yahudiler arasında teşmile çalışmışlardır. Yahudilerden çok sert tepkiler görmüşlerdir. Birinci yüzyılın Yahudi tarihçisi Flavius Josephus detaylarıyla anlatır. Mesela Pavlus, ki Hristiyanlığın kurucusudur, Helenistik Yahudilik kanadına mensuptur. Herodesler aynı ideolojinin mensubu.
Tam onu soracaktım. Pavlus'u burada nereye konumlandıracağız diyecektim.
Herodeslerle aynı ideolojinin mensubudur. Burada siyasi bir hareket de söz konusu. Bölgede yaşanan o siyasi gerilimlerin, bölgede yaşanan o zaten savaşlar bunun en önemli göstergesidir. Evet. Mesihi isyanlar en önemli göstergesidir. Demek ki bölgede siyasi anlamda da bizim doğru okumak zorunda olduğumuz birçok gelişme yaşanıyor. Ve biz bunu da gözden ırak tutamayız. Hayır, bunu da bu bağlam içerisinde değerlendireceğiz. Peki, sanıyorum yayın bitiyor. Şöyle cevap vereyim. Tabii. Neticede ne olmuştur? Neticede siyasi gücü de arkasında barındıran Helenistik kanat bu mücadeleyi kazanmıştır. Neden? Çünkü Ortodoks kanat, yani daha muhafazakar çizgiyi temsil edenler bir kere her şeyden önce iki tane savaşta çok ağır darbeler yediler. 66-70, 132-135 Yahudiler için feci yenilgilerdir. Çok ağır bedeller ödedikleri, belki on binlerce insanı kaybettikleri, hatta Kudüs'e girme iznini bile kaybettikleri savaşlardır.
Çok ağır bir şey.
Çok ağırdır. Yani Kudüs'ü 132-135 savaşında Hadrianus tamamen yıktı, yerine pagan şehri kurdu. Yani aile Kapitolina ve Yahudilere şehre girmeyi yasakladı mesela. Ondan sonra Yahudilerde diaspor hayatının biz daha da canlı olduğunu göreceğiz. Çünkü hepsi sürgündür. Oraya kaçışmıştır, buraya kaçışmıştır. Akdeniz Havzası'nın çeşitli coğrafyalarında Yahudi. Ama Filistin coğrafyasında azalmışlardır. Peki ne oldu? Sonuçta Helenistik kanat, yani Yahudilik içerisindeki Helenistik kanat, İsa hareketinde egemenlik tesis etti. Ve bugünkü Hristiyanlığın kurucuları da aslında onlardır. O Helenistik kanattır. Ve bugünkü Hristiyanlık o Helenistik zeminde oturmaktadır. O Helenistik zemin, Yahudilikten bir şeyler var mıdır? Var.
Mutlaka.
Ama daha fazla pagan dünyadan, gnostik öğretilerden, sır tarikat dinlerinden, antik çağın mitolojilerinden şeyler vardır. O Helenistik kanadın tahlilini, analizini çok iyi yapmalıyız ki benim bu kitapta yapmaya çalıştığım şey aslında buydu. Ve dolayısıyla bu sorunun cevabı bizi Hazreti İsa'nın ölümünden sonra, aslında bir zamanlar beşer olan Hazreti İsa'nın ölümünden sonra nasıl tedricen tanrılaştırıldığı sorusunun da cevabını getirdi.
Hocam çok teşekkür ediyorum.
Ben teşekkür ederim.
Zemini çok güzel konuştuk. Son kısa bir parantez soru soracağım. Biz İslam hakkında çalışan Batılılara şarkiyatçı ya da oryantalist diyoruz ya hocam. Hristiyanlar da Yahudiler için vay efendim işte bu konuyu araştırmaya başladılar. Hani biz hep oryantalistlere bir mesafeli dururuz ya. İşte efendim İslam'ı tarif etmek için işte çalışıyorlar falan diye. Hristiyanlar Yahudileri öyle eleştiriyorlar mı, merak ettim.
Oksidentalizm deniyor buna. Yani Hristiyanların yani nasıl ki Batılılar Doğu'yu çalışan oryantalizm oluyorsa, Doğullar da yani işte biz artık Doğuluysak.
Evet.
Batı'yı çalışan oksidentalizm deniyor.
Kuşlar diyorlar mı? Hani böyle onları da tarif etmek için böyle işte kafa
bağlamak. Şöyle söyleyeyim, oryantalistlerin içerisinde, İslam'ı çalışanların içerisinde elbette İslam'a, Hazreti Peygamber'e, Müslümanlara çamur atan, kötülüğünü isteyen, propaganda yapan, bunu siyasi amaçlarına falan birçok insan var. Ama oryantalizme bazen haksızlık yapıyoruz. Çünkü İslam ve Hazreti Peygamber konusunda çok güzel çalışmalar yapan oryantalistler de vardır. Tek bir örnek vereyim. Mesela bugün Robert Hoyle'ın çok kıymetli bir araştırmacıdır. İslam çalışan Amerikalı bilim adamı. Veya işte Michael Philip Penn, yani Doğu çalışan çok önemli bir bilim adamıdır. Hugh Kennedy, İslam fetihlerini çalışan çok kıymetli bir bilim adamıdır.
Aynı torbaya koymamak lazım.
Tabii ki. Elbette. Yani bizim açımızdan da herhalde durum biraz daha buna benziyor. Meseleye yani bilimsel bakıyor muyuz, bakmıyor muyuz? Metotları esas alıyor muyuz, almıyor muyuz? Bence esas olan şey budur yani.
Teşekkür ediyorum hocam. Katıldığınız için çok keyif aldık.
Sağ olun.
Eksik olmayın. Efendim, Doçent Doktor Zafer Duygu bizdeydi. Yarın yine muhakemede görüşmek üzere diyoruz. Selametle.